Ayrım 3.
Artık bir şey göremiyorum. O zayıf bir sesle, çık artık dedi. Babamı o gün büsbütün başka bir adam olarak görmüştüm. Artık birbirimize yakınlaşacağımızı sanıyordum. Ümidim boşa çıktı. Onu bu vakadan sonra bana karşı daha haşin, daha kapalı buldum. 9. Mektebi bırakmıştım. Konakta renksiz, isteksiz, tembel bir hayat geçiriyordum. Kimse ne olacağımı, ne iş tutacağımı bilmiyordu. Hünkâr yaverliğinden artık kâmiyap kalfa bile bahsetmiyordu. Bir bayram günü bütün aile bizde toplanmıştı. Öğleye doğru paşa babamla Muzaffer saraydan döndüler. Ağabeyim sırma kordonlu, hünkâr yaveri elbisesiyle ortada dolaşıyor, muahedeyi anlatıyordu. Herkesin gözü onun üstündeydi. 20 yaşına giren ağabeyim hakikaten de güzel bir genç olmuştu. Eniştem Muzaffer'i uzun uzun methetti. Ailemizin onunla iftihar ettiğini söyledi. Herkes tabii hak veriyordu. Fakat eniştem yanlış bir iş yaptı, bana dönerek, "Bak İffet," dedi. "Kardeşinden ibret al. Yaşın daha müsait. Gayret edersen sen de onun gibi olursun." Sesinde merhametle karışık bir istihfaf vardı. İbret al derken, ıslahı hal et demek istiyor gibiydi. Eniştemden ara sıra böyle sözler işitmeye alışmıştım. Fakat nedense o dakikada bana fena tesir etti. Mağrur sakin bir suretle cevap verdim. "Ben böyle millete faydası dokunmayan şerefsiz işlere girmeyeceğim." Eniştem kıpkırmızı kesildi. Sert bir şeyler söylemek istiyordu. Fakat kendini zapt etti. Sadece "Teessüf ederim İfret. Halis Paşa'nın oğlundan böyle çocukluklar beklemezdim," dedi. Cevap vermedim. Salonda sıkıntılı, ağır bir sükut hüküm sürüyordu. Bu defa da ağabeyim ihtiyatsızlık etti. "Bilmem bu muzur fikirleri nereden alıyor. Vallahi ben akıbetinden korkuyorum." Yine dayanamadım. "Sen kendinden kork abi. Millet kıyamete kadar uyuyacak mı sanıyorsun?" Cahil bir sokak hatibi tantanasıyla söylediğim bu sözler eniştemi adeta kudurttu. Elleriyle türlü hareketler yapıyor, "Bu çocuk ailemizi perişan edecek. Bunda hain bir Jön Türk ruhu var," diye köpürüyordu. Karamürselli halam tesadüfen orada olmasaydı belki bana daha ağır muamele edecekti. O araya girdi, beni kolumdan tutarak dışarı çıkardı. "Zavallı halam, aklı erdiği kadar bana nasihatler veriyor, yüzümü gözümü öpüyordu." Biraz sükun bulunca kendi hareketime kendim de şaştım. Cüretkar ve münakaşacı değildim. Gerçi eniştemi sevmezdim. Manasız kardeşimi küçükten beri istihfaf ederdi. Gerçi eniştemi sevmezdim. Manasız kardeşimi küçükten beri istihfaf ederdim. Fakat onlarla böyle kavga etmeyi hiç aklımdan geçirmemiştim. Acaba farkında olmadan Muzaffer'i mi kıskanmıştım? Yoksa o kırmızı kaplı küçük ihtilal kitapları filiz vermeye mi başlıyordu? Mektebi bıraktıktan sonra büsbütün o kitaplara düşmüştüm. Genç adam 20 yaşlarına geldin. Artık kendine bir meslek intihab etmek mecburiyetindesin. Sana mesleklerin en ulvi ve şerefli olanı ben tavsiye edeyim. Bir gün insaniyeti zulüm ve istifaftan kurtaracak olan ideal ordusuna asker ol, diye başlayan avam aldatıcı bir sosyalist kitabı vardı ki adeta ezbere biliyordum. Böyle ufak tefek vakalar birikiyor, ailem bana bir ihtilalci gözüyle bakmaya başlıyordu. Bundan müteessir değildim. Bilakis acı bir zevk duyuyor, ideal askerinin ıstıraplarıyla iftihar ediyordum. Böylece günler, aylar geçti. Çok değişiyordum. Tabiatımdaki neşe sönmüştü. 7-8 sene evvelki gürbüz, şen, yaramaz İffet, süzgün, sarışın yüzüyle kulaktan atma gözlüklerinin arkasında titremeden bakamayan zayıf gözleriyle durgun, mahzun bir genç olmuştum. Kamiyap kalfayı defnettiğimiz gündü. Vapurla Eyüp Sultan'dan dönüyordum. Dadımın cenazesinde benimle ihtiyar bir laladan başka kimse bulunmamıştı. Zavallının ölümüne emektar bir kedinin ölümü kadar ehemmiyet vermemişlerdi. Hava fazla serin ve rüzgarlı olduğu halde güvertede oturuyordum. Gözlüklerimi çıkarmıştım. Etrafımı bulutlarla kaplanmış görüyordum. Beynimin içinde de her şey böyle bulanık ve müphemdi. Bu ihtiyar Çerkez kadının yüreğimde bu kadar boşluk bırakacağını bilememiştim. Bir aralık gözüm Celal'e benzeyen bir çehreye ilişti. O da bana bakıyordu. Başımı önüme eğdim. Celal yanıma kadar geldi, ayakta durdu. "İffet Bey, size bir şey söylemek istiyorum," dedi. Ayağa kalktım. Yine yüzüne bakmadan "Buyurun," dedim. "Geçen sene size karşı haksız bir muamelede bulundum. Hakikat sonradan meydana çıktı. Vecdi Bey'i jurnal eden, onun yerine göz diken bir muallimmiş. Mektupla sizden af dileyecektim, olmadı. Beni affediniz." Heyecandan söz söyleyemiyordum. Birbirimizin elini sıktık, yan yana oturduk. Evvela resmiyeti bırakmıyor, zorla konuşuyorduk. Celal, dadımın ölümünü öğrendiği vakit saf ve teessür gösterdi. Derdimi anlayan sözlerle beni teselliye başladı. Onu dinlerken içimdeki bulanık kasvet temiz bir mateme tebeddül ediyor, gözlerimden sevgiler, şefkatlerle dolu yaşlar süzülüyordu. Ölünceye kadar dost ve kardeş kalacağımızı birbirimize vaat ederek ayrıldığımız zaman içimin bütün zehri akmıştı. Artık kendimi yalnız hissetmiyordum. 12. Meşrutiyetin ilanını Kara Mürsel'de haber aldım. Damlacık çiftliğinde şiddetli bir göğüs nezlesinden yatıyordum. Halam beni 3 gün zor zapt edebildi. 4. gün hasta hasta vapura bindim. Nihayet istediğim olmuştu. Mamafi ümit ettiğim kadar sevinemiyordum. Babam, kardeşimi bütün öteki akrabalarımız saray mensubuydiler. Onlar ne olacaklardı? Vapur yanaşırken rıhtımdan bir nümayiş kafilesi geçiyordu. Kalabalık mızıkalar, yaşasın hürriyet diye haykıran sesler, dalga dalga bayraklar aklımı başımdan aldı. Bunlar benim senelerden beri çocukluk, gençlik rüyalarımı dolduran şeylerdi. İçimde ancak mucizeler karşısında durabilecek raşeler, sarsıntılarla kafileye karıştım. Şahsımı, varlık hissimi kaybetmiş, coşkun bir selin içinde bir damla su gibi kendimi bıraktım. Yürüdüm, yürüdüm, ta bir köşe başına kadar, kahrolmalarını Allah'tan istediği müstebitler içinde Halis Paşa'nın ismini işitinceye kadar. O vakit ayrıldığımı fark ettim. Kafileden çıktım, geri döndüm. Artık uzaktan ne dediği fark olunmayan sesler hala "Kahrolsun Halis Paşa!" diye bağırıyor zannediyordum. Paşa babam gözümün önünden ayrılmıyordu. Hem de o kütüphanenin önünde. "Ben Hafiye değilim," diye yemin ettiği dakikadaki düşkün haliyle. Konak perişan bir hale geldi. Büyük ablam hasta yatıyordu. Kalfalar başlarına çatkılar çatmışlardı. Vakayı bana da anlattılar. Hürriyet ilan olunduğu gün eniştem galiba Mısır'a kaçmış. Paşa babama da firar teklif etmişler, razı olmamış. Ben gelmeden bir gün evvel sokaktan bir nümayiş kafilesi geçmiş. "Kahrolsun Halis Paşa!" diye bağırmışlar. Birkaç cam kırmışlar. 2 saat sonra paşa babam tevkif edilmiş. Nerede olduğu malum değilmiş. Konakta herkes bana dargın bir gözle bakıyordu. Hatta ablam "artık muradına erdin" diye sitem bile etti. 13. Aradan 2 gün geçti. Konak karantinalı evlere dönmüştü. Akrabadan, ahbaptan kimse kapımızı çalmaya cesaret edemiyordu. 3. gün Mahmut Efendi geldi. Paşa babamdan haber getirdi. Polis dairesinde tutukluymuş. Galiba Midilli'ye süreceklermiş. Ablam, ağabeyim, kalfalar çocuklar gibi ağlıyorlardı. "Siz kendisiyle görüştünüz mü Mahmut Efendi?" dedim. Hocam mahcubane önüne bakarak "Hayır, daha gidemedim," dedi. "O halde bugün beraber gideriz." Ablam itiraz etti. Muzaffer, "Şimdi ortalık pek karışık. Sabret. 1-2 gün sonra beraber gideriz," diyordu. Hiçbirini dinlemedim. Mahmut Efendi de gitmezse ben yalnız giderim diye ayak diredim. Paşa babamı görmek kolay olmadı. Zavallı Mahmut Efendi artık büsbütün hareketten kalan, inmeli ayağını sürüye sürüye 3 saat oradan oraya koştu durdu. Birçok kimselere yalvardı. Nihayet babamın yanına gitmemize izin çıktı. Kapıda uzun uzun üstümüzü aradılar. İri yapılı bir polis bizi dar, karanlık koridorlardan götürürken başım dönüyor, dizlerim titriyordu. Vakur, muhteşem babamı acaba ne halde görecektim? Babam küçük bir odada, demir karyolasının üstüne yarı uzanmış sigara içiyordu. Mahmut Efendi ağlayarak ellerine sarıldı. Paşa babam bilakis gülüyor. "Dünya bir mütemadi inkılap dünyasıdır. Esef etme Mahmut Efendi," diyordu. Babamı bu kadar şen ve sakin bulacağımı hiç aklıma getirmemiştim. Evdekileri sordu. "Ne yapıyorlar? Korkudan hastalanan filan yok ya," dedi. Muzaffer'in niçin gelmediğinde belki sorar diye zihnimde cevaplar hazırlıyordum. Fakat kardeşimin adını bile anmadı. Yarım saat kadar beraber oturduk. Kalkacağımız zaman Paşa babam bir kağıt parçasının üstüne bir şeyler yazdı. İffet dedi, sana kütüphanenin anahtarını veriyorum. Bu yazdığım kitapları bul. Ablan da birkaç parça çamaşır hazırlasın. Biz galiba yarın akşam hareket ediyoruz. Hüseyin Ağa ile gönderirsiniz. Yahut Paşa babam küçük bir tereddütten sonra ilave etti. Sen kendin getirebilir misin çocuğum? Hissettim ki babam İstanbul'dan giderken beni bir kere daha görmek istiyor. Fakat bundan bir hodgamlık gibi çekiniyordu. Benim cevabımı beklemeden Mahmut Efendi'ye de bir sual sordu. İffet'in yarın vapura gelmesinde bir mahsur var mı? Hocam, ne mahsur olacak paşam? Yarın vapura gideriz değil mi İffet Bey, dedi. Kati kararımı vermiştim. Ben sizinle Midilli'ye gideceğim paşa baba, dedim. Hayretle yüzüme baktı. Sakin bir kanaatle devam ettim. Yalnız gitmeniz münasip olmaz. Yanınızda sizi çok sevenlerden birinin bulunması lazım. Paşa babam mahzun mahzun yüzüme baktı. Razı olduğu için af ister gibi bir tavırla, peki İffet, dedi. 14. Midilli'de 2,5 sene kaldım. 3 odalı küçük bir evde adeta fakirane yaşıyorduk. İstanbul'daki konakla Büyükçekmece civarındaki çiftliğimize el koymuşlardı. Çok zengin zannedilen paşa babamın sürgünde aldığı birkaç lira aylıktan başka geçimi yoktu. Ölümüne 3 ay kala el yazması birkaç kıymetli divanı ile tesbihini satmaya mecbur olmuştuk. Babamı çok mahzun ettiği için bu vaka içime dert olmuştur. İstanbul ile hiç münasebetimiz kalmamış gibiydi. Zaten meşrutiyet ailemizi darmadağın etmişti. Ablam kocasıyla beraber Mısır'daydı. Muzaffer abim bir göz açıklığı yapmış, Büyükada'da zengin bir aileye iç güveysi olmuştu. Ötekiler bayramlarda kendileri de babamın eteğini öpmeye gelen akrabalar, dostlar artık adım atmıyorlardı. Hepsi hürriyetperver adamlar olmuşlardı. Yalnız her hafta muntazaman Mahmut Efendi'den mektup alıyorduk. İkbal düşkünlüğü babama tesir etmemiş gibiydi. Tıpkı eskisi gibi arkasında entarisi, başında takkesiyle pencerenin önünde oturuyor, divanlarını okuyordu. Böyle hiç vakasız 2,5 sene geçti. Paşa babam bir kış sonunda zatürreden öldü. Son gün ona ilaç veriyordum. Yüzü mum gibi sarı, gözleri kapalıydı. Göğsü tutuk, müstarip nefeslerle daralıyordu. Gözlerini açmadan elimi tuttu. Göğsünün üstünde muhafaza etti. Sonra yavaş yavaş dudaklarına götürdü, parmaklarımın uçlarını öpmeye başladı. Kendini büsbütün kaybedene kadar bu vaziyette kaldık. Midilli'de boş geçirdiğim bu 2,5 seneye bazen acıyacak olurdum. O vakit babamın ölürken parmaklarımı öpmesi aklıma gelir, zavallının hatırasına karşı bir hürmetsizlik etmiş gibi utanırım. İstanbul'a döndüğüm zaman babamın son günlerini Mahmut Efendi'ye anlatıyordum. İhtiyar hocam çocuk gibi ağladı. İffet Bey, dedi, ben Müslüman bir adamım, yalan söylemem. Paşa babanıza karşı çok haksızlık ettiler. Halis Paşa namuslu bir adamdı. Bir karıncaya bile zararı dokunduğunu istemezdi. Padişahın ısrarlarına rağmen zaptiye nezaretinde 3 haftadan fazla kalmamıştı. Bir kusuru kalender meşrep olmasıydı. Olayların akışına karşı durmanın beyhude olduğuna inanır, işi cereyanına bırakırdı. İdadi'den çıktığınız günü hatırlar mısınız? Halis Paşa'yı o güne kadar ben bile anlayamamıştım. Sizi odadan çıkardıktan sonra başını elleri arasına aldı, benzik kül gibi kesilmişti. Gözlerinden yaşlarla, İffet beni mahvetti, kendi evladımın bile gözünden düştüm, diye yakınmalarda bulundu. Evet, istikbalim için çok mühim olan 1-2 seneyi babama vakfettiğim için hiç pişman değilim. 15. İstanbul'a döndüğüm vakit yaşım 21'i bulmuştu. Bir günden bir güne geçineceğim yoktu. Ağabeyim çiftlik ile konak için dava açmıştı. Fakat bu işte muvaffakiyet ümidi pek azdı. Olsa bile dava senelerce uzayacaktı. Ne kardeşimden ne başka akrabamdan yardım bekleyemezdim. Tahsilim yarıda kalmıştı. Midilli'de birkaç kitap okumuştum ama bunlar hiçbir işe yaramayan süs kabilinden şeylerdi. Mamafi cesaretimi, ümidimi kaybetmiyordum. Parada büyüklükte gözüm yoktu. Çalışmak için büyük bir arzu hissediyordum. Ne iş olsa yapacaktım. El verir ki temiz bir iş olsun. Mahmud Efendi ile Celal'in bana çok yardımları dokundu. İkisi de hukuka gitmemi istiyorlardı. Bana tahsilime mani olmayacak bir iş de bulacaklardı. Böylece hem Darül Ünun'a gidecek hem hayatımı kazanmaya başlayacaktım. Mektebe gitmek pek güç olmadı. İlk günden itibaren büyük bir gayretle çalışmaya başladım. Midilli'den döndüğüm vakit adaya kardeşimin evine gitmem lazım gelmişti. Yengem beni pek iyi kabul etmişti. Annesi öteki çocuklarından ayırt etmiyordu. Hasılı bu evde herkes beni seviyordu. Fakat ben bir türlü rahat edemiyordum. Kendimi burada bir sığıntı vaziyetinde görüyor, küçük bir iş bularak tek başıma yaşayacağım günü sabırsızlıkla bekliyordum. Mahmud Efendi ile Celal bana tüccar katipliği, muhabirlik, muallimlik kabilinden bir iş bulmak için uğraşıyorlar, öteye beriye başvuruyorlardı. Nihayet muvaffak oldular. Bir gün Mahmud Efendi sevine sevine mektebe geldi. "Size bir güzel iş bulduk İffet Bey," dedi. "Mebus, Cemal Kerim Bey'in çocuklarına haftada iki kere derse gideceksiniz. Epeyce bir para verecekler." Cemal Kerim Bey, hocamın en eski komşularındandı. 324 kere mülkiye memurlarıyla vilayetlerde gezmişti. Meşrutiyet ilan edildiği zaman mutasarrıfı bulunduğu sancaktan mebus çıkmıştı. Şimdi 3 seneden beri ailesiyle beraber Bebek taraflarında bir yalıda oturuyordu. 16. Derslerime başladıktan sonra ilk işim adadan İstanbul'a taşınmak oldu. Gedikbaşa taraflarında küçük bir pansiyona yerleştim. Muzaffer abimle yengem yalnız yaşamamı istemiyor gibi göründüler. Mektebi bahane ettim. Karda kışta her gün adadan İstanbul'a, İstanbul'dan bebeğe koşmanın güç olacağını söyledim. Kaç seneden beri kaybettiğim yaşamak zevkini yeniden bulmuştum. Sabahları muntazaman Darülfünun'a devam ediyor, öğleden sonra da kah bebeğe gidiyor, kah odamda kitap okuyordum. Pansiyon sahibi vaktiyle kibar konaklarına çok girip çıkmış iyi bir Ermeni kadınıydı. Bana evinin deniz gören en güzel odasını vermişti. Beni ana gibi seviyor, asilzadem diye çağırıyordu. Hiçbir şeyim eksik değildi. Hatta karşı evlerden birinde hoş bir gönül eğlencesi bile bulmuştum. Bu kıvırcık saçlı, güzel gözlü bir terzi kızıydı ki penceresinin önünde dikiş dikerken billur gibi temiz, berrak sesiyle türküler söylerdi. Yavaş yavaş ahbaplığımız ilerlemişti. Hatta bir mehtaplı gecede kol kola deniz kenarına kadar inmiştik. Talebelerimin babası 50 yaşlarında bir adamdı. Mebusluktan başka ticaret işleriyle de uğraşıyor, hatta yakında büsbütün politikadan çekileceğini söylüyordu. Cemal Kerim Bey fena bir adam değildi. Fakat fazla maddi, fazla menfaatperestti. Kendini dünyada herkesten yüksek görürdü. Sonradan görmelere mahsus bir gururu vardı ki hiç hoşuma gitmezdi. Talebelerim Handan'la Kemal bu cihetten biraz babalarına çekmişlerdi. Mamafi ne çalışmalarında ne de hürmetlerinde bir kusur görmüyordum. Ben de onları elimden geldiği kadar hoş tutuyordum. Pek güzel geçinip gidiyorduk. Handan 14 yaşlarında zeki, asabi bir kızdı. Bana pek çabuk ısınmıştı. Hatta ara sıra bana ailelerinin iç yüzünden bile bahsederdi. 9 sene evvel anneleri veremden ölmüştü. Babası 3 ay bile beklemeden İzmirli bir tüccarın kızıyla evlenmişti. Üvey anneleri sonbahardan beri İzmir'de hasta bulunan babasının yanındaydı. Handan üvey annesinden hiç memnun görünmüyordu. Yüreğinin hicranla dolu olduğunu, benden biraz yüz bulsa üvey annesini çekiştireceğini hissediyordum. Mamafi bu kadını galiba evde hiç seven yoktu. Yakında İstanbul'a dönmesi ihtimalinden bir felaket gibi bahsediliyordu. Öyle ki bir gün Kemal, "Bu hafta annem geliyor," dediği vakit benim bile neşem kırılmıştı. 17. Cemal Kerim Bey'in yalısı büyük bir bahçenin ortasındaydı. Asıl binadan başka sokak kapısına yakın bir pavyonu vardı. Burası hemen hemen bana mahsus gibiydi. Talebelerimi burada okutuyor, beni ara sıra gece yatısına alıkoydukları vakit burada kalıyordum. Vediye Hanım İzmir'den hasta gelmişti. Handan'ın söylediğine göre babasının ölümü onu çok sarsmıştı. Odasından hiç çıkmıyor, kimseyle görüşmüyordu. İstanbul'a döneli bir ay olduğu halde bir kere bahçede bile görememiştim. Bir gün yine derse gelmiş, doğruca pavyona çıkmıştım. Çalışma odamızda talebelerimi üvey anneleriyle beraber buldum. Handan, onu annem diye takdim ettiği vakit, acaba şaka mı ediyor diye dikkatle yüzüne baktım. Ben Vediye Hanım'ı iri yapılı, mütehakkim tavırlı, et ve renkten ibaret manasız güzelliğiyle mağrur bir kadın tahayyül ediyordum. Halbuki naif, çelimsiz vücudu ile sade siyah elbiselerinin üstünde büsbütün soluk görünen renksiz çehresiyle, şakaklarının cildini gererek sımsıkı bağlanmış saçlarıyla geçkince bir kıza benziyordu. 6 yaşlarındaki oğlunu bana getirdi. "Size yeni bir talebe efendim," dedi. "Nihat da kardeşleriyle beraber ders okumak istiyor. Uslu oturursa size rica edeceğimi vaat ettim." Nihat'ı birkaç kere bahçede görmüş, yanıma çağırıp sevmek istemiştim. Fakat tuhaf tabiatlı bir çocuk. Ben çağırdıkça o utanır, bucak bucak kaçardı. Bir eliyle sıkı sıkı annesinin bileğine yapışıyor, ötekiyle yüzünü kapıyordu. Yarı zorla annesinden ayırıp yanıma oturttum. Kıvırcık saçlarını okşayarak, şaka ederek okutmaya başladım. Vediye Hanım o gün 8-10 dakika bizimle beraber kaldı. Evvela köşedeki koltukta sessiz hareketsiz oturuyordu. Sonra biraz dolaştı, kitapları defterleri karıştırdı, hissettirmeden yavaşça çıkıp gitti. O günden sonra Vediye Hanım'ı sık sık görmeye başladım. Bazen çocuklarla bahçede gezerken tesadüf ediyordum. 3-5 manasız söz teati ederek ayrılıyorduk. Ara sıra da derslerimize uğruyordu. Hiç değişmeyen siyah elbiseleriyle, ağır hareketleriyle gölgeye benzeyen sessiz bir kadındı. Pavyona geldiği zaman bir köşeye çekilir, söze karışmaz, sonra biz farkına olmadan silinip giderdi. Yavaş yavaş ben de bu ailenin bir çocuğu olmaya başlamıştım. Haftada 1-2 defa gece yatısını alıkoyuyorlardı. Misafirleri geldiği zaman mutlaka benim de bulunmamı istiyorlardı. Vediye Hanım evde misafir bulunduğu zamanlarda da yine öyle durgun ve sessizdi. Kimseyle açık ve teklifsiz görüştüğünü, içi isteyerek güldüğünü, hiçbir şeye kuvvetli bir alaka gösterdiğini görmüyordum. Bu genç kadının mahzun, mağrur ve kapalı bir ruhu vardı. Çehresi de biraz ruhuna benzerdi. Soluk, üzgün, ince bir yüz, renksiz dudaklar, gözlerini daima bir yarım karanlık içinde bırakan uzun kirpikli, kırık çizgilerle şakaklarına kadar uzayan kaşlar. Bu çehrenin ilk görüşte sizde bir tesir ve dikkat uyandırmasına imkan yoktu. Nitekim onu ben çok zaman siyah gözlü zannetmiştim. Bir gün konuşurken dikkat ettim, bu gözlerde sarı ile yeşil arasında taze zengin renkler vardı. Gözlerinin rengini gördüğünüz zaman bütün çehre birdenbire değişiyordu. Yüzünün çizgilerinde ümit etmediğimiz gizli güzellikler beliriyor, dudakları canlanıyor, soluk rengi yağmurdan ıslanmış soluk çiçeklere mahsus bir tazelik alıyordu.